Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Neml suresinin 20. ayetinden başlayacağız bugün inşallah. Öncelikle Rabbimizin kelamını kıraat ediyoruz, sonra da anlamaya çalışıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefakkade attayra fekale ma li la eral hudhudu em kâne minel gâibin. Le'u'azzibennehu azaben şediden ev le'ezbahannehu ev le'ye'tiyenni bi sultanin mübin. Femekethe gayra ba'idin fekale ehattu bima lem tuhit bihi ve ci'tüke min sebe'in binebe'in yakin. İnni vecettu imra'eten temlikuhum ve utiyet min kulli şey'in ve leha arşun azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العظيم. Aziz dinleyenlerim, Neml suresinde Süleyman aleyhisselam uzunca anlatılıyor. Burada da yine Süleyman aleyhisselamın hayatı bir şekilde önümüze konuluyor. Nice ibretler sergileniyor. Daha önceki dersimizde Süleyman aleyhisselamın insanlardan, cinlerden ve kuşlardan oluşan bir orduyla hareket ettiğini, onlara belli hedefler, belli vazifeler verdiğini Rabbimiz bize haber vermişti. Şimdi aynı konu devam ediyor. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَى الْهُدْهُدُ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِب۪ينَ Süleyman aleyhisselam ordusundaki kuşları şöyle bir yokladı, teftiş etti. Şöyle dedi, bana ne oluyor ki hüdhüdü göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Burada yine birçok hikmet gözlerimizin önüne seriliyor. Yönetici, işin başındaki kişi, raiyesini yani emrindekileri iyi tanımalı. Elindeki tesbihin taneleri gibi tanımalı adeta. Dikkat edilirse insanlardan değil, cinlerden değil, kuşlardan olan ordusunu bile şöyle bir teftiş edip aralarında olmayan birini fark ediyor Süleyman aleyhisselam. Burada bahsedilen hüthüt diye ismi bu şekilde zikredilen kuş daha çok çavuş kuşu ve ibibik denilen ve kendine özgü namelerle öten bir kuş türünün adıdır. Evet, her ne kadar tefsirlerde bununla ilgili daha başka rivayetler varsa da asıl olan onun kuş cinsinden biri olduğudur. Kimi müfessirler özellikle modern dönemde modernist gibi Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine bu nevi olağanüstü mucize verdiğini pek kabul etmek istemeyen kimseler hüdhüdün onun insan olan askerlerinden, çavuşlarından birisi olduğunu izah ederler. Fakat Kur'an-ı Azimüşşan'da anlatılan bu kıssa bütün olarak değerlendirilecek olursa bunun herhangi bir insan değil, kuş türlerinden bir cins olduğunu anlıyoruz. Burada ifade çok enteresan. Diyor ki Süleyman aleyhisselam, bana ne oluyor ki hüdhüdü göremiyorum? Yoksa kayıplara karışanlardan mı oldu? Önce adeta ben niye göremiyorum onu? Halbuki buralardadır herhalde diyerek bir anlamda eksikliği kendine nispet ediyor. Ben mi göremiyorum acaba? Yoksa kayıplara karışanlardan mı oldu? Bu ifade, bu edep tarzı önemli bir nezaket içeriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman böyle konuşurlardı. Bana ne oluyor ki sizleri böyle görüyorum? Yani herhalde siz aslında böyle değilsiniz ama ben mi böyle görüyorum diyerek özellikle görmek istemediği, sahabelerine yakıştıramadığı bir takım davranışlar söz konusuysa Efendimizin genelde söze böyle başladığını görüyoruz. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum? Bu önce ayıbı, kusuru muhatapta değil de insanın kendisinde araması gerektiğine de bir işaret. Diğer taraftan önce suçlayıcı bir bakış açısıyla değil, daha nezaketli bir bakış açısı ortaya koymak anlamında bu üslup önemli. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimi zaman bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar. Halbuki söyleyenler belli. Efendimiz biliyor onları. Ama kimilerine ne oluyor ki böyle konuşuyorlar diyerek doğrudan suçluyu adres göstermiyor. Göstermiyor, hem o suçlu yapmış olduğu o yanlıştan dönsün, hem de diğerleri de kendilerini sürekli yoklasınlar. Acaba bizden de böyle bir hata ortaya çıkıyor mu diye. Burada da Yüce Rabbimiz bize sadece bir kıssa anlatmıyor. Her biri önemli. Bakınız, böyle bir ordunuzu teftiş etmek, ekibinizi kontrol etmek. Herkes yerinde mi değil mi? Buradan şunu anlıyoruz. Hüthüt sıradan bir kuş değil. O kendisine bir vazife tanımı yapılan bir kuş. Kimi müfessirlerimiz bunun mesela böyle susuz bir çölde ya da bir bölgede yolculuk yaparken suyu keşfeden bir kuş olduğunu, hatta toprağın altındaki suyu bile sezebilecek bir hissiyatının olduğunu ifade ederler. Daha başka görevler de olabilir. İşte burada göreceğiz, aynı zamanda bir elçilik görevi de yapıyor, mektup götürüyor. Önceki dönemlerde kuşların böylesi mesajlaşma vasıtası olarak kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hüthüt sıradan bir kuş değil. Kendisine bir vazife tanımı yapılmış birisi. Buradan şunu anlamak lazım. Herhangi bir şekilde toplumu ilgilendiren meselelerde bir görevle görevlendirilmişseniz, vazifelendirilmişseniz, işin başındaki insandan izin almadan gözden kaybolmamalısınız. Mutlaka izinli bir şekilde ayrılmalısınız. İzinsiz kaybolmalar bir suç teşkil eder. Nitekim burada bunu göreceğiz. Yüce Rabbimiz özellikle Nur suresinin son ayetlerinde işin başındaki insandan izin almayı bir iman meselesi olarak görür. İşte müminler ancak o kimselerdir ki onlar peygamberle birlikte toplumu ilgilendiren bir mesele için bir arada toplandıklarında, bulunduklarında izin almadan çekip gitmezler. Senden izin isteyenler var ya ey Habibim, işte onlardır Allah'a ve peygamberine iman edenler ya da ahiret gününe iman edenler buyurur Nur suresinde Rabbimiz. İzin sıradan bir iş değildir. Yani izin istememek bir anlamda işin başındaki insanı saymamak, ona saygısızlık anlamına da geliyor. Bu bakımdan küçük büyük mesele için denmemeli, izin almayı, haber vermeyi bir edep olarak kuşanmalı insan. Ailelerimizde de böyle. Eşler bir yere giderlerken birbirlerine haberdar etmeliler. Evin çocukları annesini ya da babasını konuyla ilgili bilgilendirmeli ve izin istemelidir. Ve bu izin kendisine verildiğinde de onu suistimal etmemelidir. Devam ediyor Süleyman Aleyhisselam. Yoksa kayıplara mı karıştı dedikten sonra لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Onu elbette şiddetli bir azap ile cezalandıracağım. Veya onu hakikaten keseceğim, boğazlayacağım. Yahut kesinlikle bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek. Bakınız, üç tane alternatif sunuyor. Diyor ki, ya onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım, ya onu boğazlayacağım, canını okuyacağım adeta, hayatıyla ödeyecek bu yanlışını, ya da ortada olmamasına sağlam bir gerekçeyle benim yanıma gelecek. İş ciddi. Dolayısıyla bu tazir cezaları dediğimiz, İslam devletinde de tazir cezalarında her boyutta ceza vardır. Her ne kadar Kur'an ve sünnette tanımlanmamış olsa bile İslam devlet başkanına gerektiğinde efendim bu tür cezalar verebilme yetkisi verilmiştir. Bir takım cezalar var ki ölümle sonuçlanır. O da işte o milleti, o devleti son derece ilgilendiren bir konuda sizin hainlik yapmanız ya da daha başka suçların içine karışmış olmanız tazir cezası olarak bu nevi cezaları hak etmeniz anlamına geliyor. Burada da Süleyman Aleyhisselam demek ki hüthüt önemli bir o kuşlar ordusunda önemli bir isim. Belki kuşların lideri, belki çavuşu, bilmiyoruz ne olduğunu. Tabii tefsirlerimizde çok detaylar var. Yani konuyla ilgili kıssalar var. Ancak biz Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da haber verdiğiyle ve varsa şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili izahlarıyla yetiniyoruz. Çünkü bu alan içtihat edilecek bir alan değil. Belki Tevrat'ta, Tevrat'ın tefsirinde ve benzeri İsrail'i kaynaklarda bununla ilgili birçok kısır anlatılmış olabilir. Onlara da ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olsaydı Rabbimiz zaten bize bildirirdi. Biz Rabbimizin bize bildirdiğini doğru anlamaya ve ondan ibretler çıkarmaya muvaffak olursak bu bizim için yeterlidir. Burada demek ki Süleyman Aleyhisselam çok ciddi bir şekilde Hüdhüd'e karşı bir tavır ortaya koyuyor. Burada dikkat edilirse ya da diyor bana apaçık bir delille gelir. Mazereti çok güçlü olabilir. Buradan şunu da anlıyoruz. Her halükarda muhatabı dinlemeden, suçluyu dinlemeden, onun mazeretlerini dinlemeden bir hüküm vermenin doğru olmayacağı sonucunu da anlıyoruz. Kim olursa olsun, evet beni saymamış, madem burada olmamış, mazereti ne olursa olsun dememeli, mutlaka mazeretini dinlemeli. Personelimizin de böyle. Yapmaması gereken bir hatayı yapmış veya bulunması gereken yerde bulunmamış. Ona mutlaka önce cezalandırmadan önce, ceza kesmeden önce mazeretini sormalı. Delili geçerli mi değil mi? Ondan sonra karar vermeli. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Azıcık bekledi diyor Süleyman Aleyhisselam. فَمَكَثَ ifadesinin faili yani öznesi Süleyman Aleyhisselam da olabilir. O Hüdhüd kuşu da olabilir demiş alimlerimiz. Yani kısa bir süre bekledi demek. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ çok uzun olmayan kısa bir süre bekledi ya da az sonra çıka geldi gibi bir mana bu ve dedi ki fekale diyen burada Hüdhüd. Hüdhüd dedi ki ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana Sebe kavminden ya da Sebe şehrinden çok mühim ve doğruluğu kesin bir haber getirdim dedi. Demek ki bu teftişten hemen sonra çıkıp geliyor. Aradığında çok uzun bir süre geçmiyor. Adeta bir gerekçe bildiriyor. Hemen söze başlıyor. Suçu belli bir şekilde ortadan kaybolmuş. Diyor ki, senin diyor ihata edemediğin ya da senin muttali olamadığın, senin kapsama alanın dışında adeta, kapsama alanın dışında ben bir şeye muttali oldum. Nasıl oldu bu bilemiyoruz. Nasıl olmuş olabilir? Kendisi şöyle gezmeye çıkıp da mı gördü? Yoksa başka kuşlar aracılığıyla, başka haberlerle, bazı müfessirler ilham tarikiyle diyorlar. Daha başka şekillerde de olabilir. Kendisine bir haber ulaşıyor demek ki bu Hüdhüd'e. Bir haber ulaşıyor. Onun üzerine o haberin peşine gidiyor adeta. Ve Süleyman Aleyhisselam'a senin diyor bilgin olmayan sana Sebe halkından ya da Sebe şehrinden çok diyor mühim ve kesin şeksiz şüphesiz bir haberle geldim. Çok önemli bir haberle geldim. Nebe haber, nebe Arapçada biraz daha önemli, mühim bir haber. Yakîn de son derece efendim yüksek dereceli, derinlikli ve şimdi şüphe bulunmayan bir haber anlamına geliyor. Yakini bir şey, bir zan değil, bir şek değil, bir rastgele bir şey değil. Yani gözümle gördüğüm adeta bir haber getirdim. Önemli çünkü Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda bir hükümdar. Memleketin selametini koruyacak, halkının güvenini temin edecek. Etrafı da bilmesi lazım. Muhtemelen belki de bu Hüdhüd kuşu aynı zamanda bu nevi haberleri getiren birisi. Fakat bu sefer izinsiz gitmiş. Suçu o. Böyle getirdim diyor. Buradan bu ayetten de bir takım hikmetler anlayabiliriz. Demek ki insan Süleyman Aleyhisselam gibi bir tasarrufu da olsa, mülkü olsa, ilmi olsa, rüzgarlar emrinde olsa, kuşlar emrinde olsa, ne bileyim birçok imkan elinde olsa yine de ihata edemeyeceği bilgiler olabilir, haberler olabilir. Sen kim oluyorsun ki diye çıkışmıyor burada Süleyman Aleyhisselam. Dur bakalım diyor, söyle diye ona fırsat veriyor. Bilgi kaynakları sadece bizim bildiğimizden ibaret değil, bizim kaynaklarımızdan ibaret değil. Başka bilgilere de her zaman ihtiyacımız vardır. Burada Sebe ifadesi geçiyor. Sebe o zaman Güney Arabistan'da yer alan ve halkı ticaretle tanınmış bir ülke. Başkenti şimdiki Kuzey Yemen'in merkezi San'a'nın kuzeydoğusunda takriben 55 mil mesafede bulunan Me'rib kenti idi. Yani orada bir özel bir, demek ki Yemen'in kuzeyinde bir bölge ve o zaman da aşağı yukarı buralar bilinen bölgeler. Süleyman Aleyhisselam da biliyor orada bir ülke var. Hatta çok bazı tarihçilerin verdiği bilgilere göre son derece sulak arazilerle yemyeşil bir ülke. Bunun haberi Süleyman Aleyhisselam'a gelmiştir. Ama burada bu bölgeyle ilgili çok özel bir haber getirmiş oluyor. Yoksa Süleyman Aleyhisselam Hüthüd'ün getirdiği bu haberle Sebe'yi öğrenmiş değil. Orayı biliyor ama oradaki hadiselerle alakalı bir haber bu. Bir de burada Binebe'in yakîn diyerek aslında işin başındaki insanlara böyle içinde zan, vehim, şüphe olan haberler değil de daha kesin bilgiler, delilli, hüccetli bilgiler götürmek gerektiğine işaret var demiş bazı müfessirlerimiz. Güzel bir mana. Çünkü işin başındaki insanları rastgele vehimlerle, şüphelerle, zanlarla çok fazla meşgul etmemeli. Mutlaka bir haber götürülecekse o haberi destekleyen deliller, hüccetler olmalı ki lüzumsuz adam konumuna düşmeyesiniz. Delilli konuşmalısınız. Emareler ortaya konabilmeli. Ve devam ediyor Hüthüd. İnni vecettü mra'eten temlikuhum ve utiyet min külli şey ve leha arşun azim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Sebe halkını. Onlara kraliçelik yapıyordu. Kendisine her imkan verilmiş. Bir de muhteşem bir tahtı vardı. Böyle diyor. Baktım diyor, bir kadın onları yönetiyor. Evet, hanımlardan yönetici tarihte olmuş mudur? Olmuştur elbette. Bu surede, Neml suresinde iki konu burada önemli. Bir, o karınca vadisine uğradığı zaman orada da bir dişi karıncanın, kraliçe karıncanın onları yönettiğini, onlara yön verdiğini görmüştü. Süleyman Aleyhisselam şöyle bir tebessüm etmişti. Burada da bir hanımın, bir hanımefendinin devlet başkanlığını öğrenmiş oluyor. Muhtemelen Hüthüd de bunu bir kere buraya bir hayret etmiş, demiş ki, diyor ki, baktım diyor, bir kadın onlara meliklik yapıyor, yani kraliçelik yapıyor ve diyor her şeyi de var devlet yönetimi adına. Müthiş demek ki, alet edevatı, askerleri, etrafı ona göre güzel donatılmış. Her şeyden var ve üstelik büyük de bir tahtı var. Böyle şaşalı, azametli bir tahtı var. Önce bu hayretini çeken bu noktaya efendim dikkat çekmiş oluyor. Buradaki bu kadının kim olduğuna dair müfessirlerimiz bunun Belkıs binti Şurahbil, Şurahbil kızı Belkıs olduğunu kaydetmektedirler. Bununla ilgili kaynaklarda Yelkame binti El-Yeşrah bin Haris veya Belkıs binti El-Hedahit bin Şurahbil gibi isimler de zikrediliyor. Ama kim olduğu o kadar mühim değil. Burada önemli olan böyle bir hanımın orada Sebe şehrini ya da Sebe halkını yönettiği bilgisidir. Ve devam ediyor Hüthüd. Vecettüha ve kavmeha yescudûne lişşemsi min dûnillâh. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Dikkat edilirse Süleyman Aleyhisselam sadece dinleyici konumunda buraya kadar. Bir şey söyleyeyim, sonra bu ayetin mealine geçeyim. Yöneticilik daha çok konuşmaktan ziyade etkili dinleyebilmek, az konuşup, öz konuşup etkili talimat verebilme sanatıdır. Dinlemeden konuşanlar çoğu zaman haksızlık yapabilirler. Bu sebeple muhatabı herhangi bir konuda en iyi şekilde dinleyebilmek, etkili dinleyebilmek lazım. Sonuna kadar sabretmek lazım. Problemlerin çoğu etkili dinleyememekten kaynaklanır. Yöneticilik zaafları çoğunlukla etkili dinlememekten ortaya çıkar. Burada dikkat edilirse Hüthüt kuşunu Süleyman Aleyhisselam sözü bitene kadar dinliyor. Devam ediyor Hüthüt yine konuşmasına. Diyor ki وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. O kadın ve kavmi, halkı Allah'ı bırakmışlar, güneşe secde ediyorlar. Onları böyle gördüm. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ اَعْمَالُهُمْ. Şeytan da onlara bu yaptıklarını süslü göstermiş, güzel göstermiş. Bundan memnunlar. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Şeytan böyle süslü göstermiş ve onları hak yoldan çevirmiş, alıkoymuş. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar. Hidayeti bulamıyorlar. Hallerinden memnunlar. Ama güneşe tapıyorlar. Burada bazı alimlerimiz Hüthüd'ün sözünün şurada bittiğini söylerler. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ben o kadını ve kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar olarak buldum. Böyle gördüm. Bundan sonraki ifadenin Cenab-ı Hakk'ın doğrudan ifadesi olduğuna dikkat çekerler. Şeytan, yani o zaman manayı şöyle diyeceğiz. Şeytan onlara amellerini süslü göstermişti de onları doğru yoldan alıkoymuştu. Ve onlar da artık hidayeti bulamıyorlardı. Burası Âli Usul gibi bazı alimlerimiz bunun sözün bu tarafının, bu bölümünün, bu kısmının Rabbimizin doğrudan sözü olduğunu, diğerini ise Hüthüd'ün söylediğini, önceki bölümü onun söylediğini, onun sözü olarak nakledildiğini ifade ederler. Ama öyle de olsa böyle de olsa her ikisinde de mana değişmiyor. Burada tabii Süleyman Aleyhisselam'ı can evinden vuruyor adeta Hüthüd. Demek diyor Allah'tan başkasına, yani güneşe tapıyorlar. Onlara bu anlamda doğruyu göstermek, onlara doğru yolu tarif etmek, onların da yalnız Allah'ın kulu olmalarını istemek her peygamberin tabii arzusudur ve vazifesidir zaten. Ve şöyle devam ediyor ayetin geri kalan kısmı. Bir başka ayet olarak, 25. ayet olarak. Ella yescudu lillahi'llezî yuhricul khab'a fi's-semâvâti ve'l-ard ve ya'lemu mâ tukhfûne ve mâ tu'linûn. Şeytan bunu, bu yaptıklarını onlara süslü gösterdi ki göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Niye süslemiş onlara amellerini? Niye onları Allah'ın yolundan alıkoymuş? Onlar Allah'a secde etmesinler. O Allah ki göklerin karanlıklarında, yerin karanlıklarında, gizliliklerinde gizlenmiş olan ne varsa, işte efendim yeryüzünün, toprağın altında ne tür tohumların, ne tür canlıların olduğunu hepsini bilemiyoruz. Onları ama bilen bir Allah var. Gökyüzünde nelerin olduğunu hepsini biz bilmiyoruz. Ama onları bilen bir Allah var. Bizim gizlediklerimizi açığa bilen bir Allah var. Diyor ki bunları güneşe secde ettirmekle, güneşe efendim taptırmakla şeytan böylesi bir Allah'tan Allah'a karşı secde etmekten onları alıkoyma adına bu süslemeyi yapmış. Onlara yaptıklarını süslü göstermiş, güzel göstermiş diyor. Buraya kadar olan bölüm, bu bölümü Hüdhüd'ün söylediğini de ifade edebiliriz buraya kadar. Ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi burası aynı zamanda Yüce Rabbimizin şeytan amellerini onlara süslü gösterdi ki neticede Allah'a secde etmesinler diye bunu bu şekilde onları ikna etmeye çalıştı. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, burası aynı zamanda secde ayeti. Yani ne demek secde ayeti? Tilavet secdesi diyoruz buna. Biz bu ayeti okuyunca ya da dinleyince secde yapıyoruz. Abdestli bir şekilde kıbleye karşı yöneliyoruz. Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyoruz. Semiyana ve ata'na ve ufranike Rabbena ve ileykel masir deyip bitiriyoruz. Şimdi bu secde niye var burada? Hikmetine dair çok şey söylenebilir. Fakat burada şöyle bir ince mana var. Onlar güneşe secde ediyorlar ve Allah'a secde etmiyorlar diye ayet bize haber veriyor. O zaman biz, ya Rabbi biz sana secde ediyoruz diyerek Cenab-ı Hakk'a secde etmiş oluyoruz. Bu tilavet secdesinin anlamı çok büyük. Onun için bütün imamlarımıza göre, alimlerimize göre buradaki secde vaciptir, yapılması gerekir. Allahü la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Evet, hakikat bu olmasına rağmen onlar güneşe tapmışlar. Güneşe tapıyorlar. Hayatları ona kullukla geçiyor. Halbuki o büyük arşın sahibi, o bütün kainatı, bütün varlığı yöneten ve her şeyi kapsayan, her şeyi içine alan o yüce arşın sahibi Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Evet, arş aynı zamanda hem hükümranlık manasında kullanılan mecazi bir ifade hem de normal taht anlamına gelir. Ama söz konusu olan Rabbimizin arş olunca Rabbimizi de cisim gibi telakki etmeyeceğimize göre onun bir cisminin olduğuna dair bir inancı ehl-i sünnet doğru bulmaz ehl-i sünnet alimlerimiz. Dolayısıyla arş Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı yönetmesinin remzi, işareti olarak, sembolü olarak kullanılır der. Hadislerde de arşın bütün varlığı kuşatan büyük bir ayrı bir yaratılmış varlık olduğu söylenir. En doğrusunu Allah bilir elbette. Evet, bu bilgileri verdi Süleyman Aleyhisselam, hep dinledi buraya kadar. Şimdi Süleyman Aleyhisselam konuşmaya başlıyor. قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Süleyman Aleyhisselam dedi ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının biri misin? Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bakacağız diyor. Sen bu, tamam, bu getirdiğin haberler son derece mühim haberler. Doğru söylüyorsan problem yok. Cezalandırmayacağız. Seni boğazlamayacağız da. Ama yalancı isen o zaman senin cezan farklı kesilecek. Fakat buna bir bakacağız diyor. Hemen acilen karar vermiyor. Şahitlerini getir bakalım demiyor belki. Bir şekilde onu teftiş edecek. Tekrar onun doğru söyleyip söylemediğini anlayacak Süleyman Aleyhisselam. Buradan bir şey daha anlayabiliriz. Demek ki özellikle sorumluluk mevkiinde olan, hele hele yöneticilik mevkiinde olan kimselerin her habere hemen inanmaması gerektiği, mutlaka o haberin gerçekliğini araştırması gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu da önemli. Çünkü bazen bir fasık bir haber getirir. Rabbimizin Hucurat Suresi'nde beyan ettiği gibi bir kavme, bir topluluğa veya herhangi birisine sataşırsınız diyor bu habere göre. Bu habere göre amel edip birilerine saldırırsınız. Sonra pişman olursunuz. Onun için haberler araştırılmalı. Çapraz istihbarat kullanılmalı. Hemen birisi gelip aceleyle bir mesele söylediyse, hele hele bu mesele başkalarını ilgilendiriyorsa hemen hüküm vermemeli. Evet efendim. Devam ediyoruz. 28. ayet. Süleyman Aleyhisselam şimdi teste başladı. Doğru söyleyip söylemediğini ölçecek. İzheb bi kitabi hâzâ fe'elqih ileyhim thumme tevella anhum fenzur mâzâ yarcuun. Bir mektup yazmış. Diyor ki bu mektubumu o zaman al götür de kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz öteye çekil de ne neticeye varacaklarına bir bak bakalım. Nasıl yapıyorlar? Bu mektubu okuduktan sonra ne tür bir hareket yapacaklar? Nasıl sonuçlara varacaklar? Bu haberi de bize getir diyor. Tabii mektup gidiyor bir şekilde ve bırakılıyor Sebe Melikesine, Belkıs'a. Şimdi o da mektubu okuyor. Anlaşılıyor ki o mektuptan son derece etkileniyor da. Galet, ya eyyuhel mele'u, inni ulgiye ileyye kitabun kerim. O melike, o kraliçe, bu yakın adamlarına, istişare ekibine, yönetici erkine, heyetine diyor ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Kitabun kerim, çok kerim, şerefli bir mektup geldi. Çok güzel bir mektup geldi. İşte bu mektubun şimdi o kerim oluşunu, çok değerli oluşunu, kıymetli oluşunu, sıradan bir mektup olmadığını izah ediyor adeta. İnnehu min Süleyman. Bu mektup Süleyman'dan geliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Belkıs yani Sebe Melikesi Süleyman Aleyhisselam'ı duymuş. Onun mülkü saltanatından da haberdar. Ve böyle bir padişahtan, böyle bir kraldan, belki peygamberliğini de duymuş olabilir. Böyle bir efendim azametli kral peygamberden kendisine bir mektup geliyor. Bu önemli bir şey. Diyor ki bu Süleyman'dan, yani sıradan bir mektup değil. Sıradan bir kabile reisinin mektubu değil. İşte kabile devletinden gelmiyor. İşte Suriye gibi, Filistin gibi, ta Kızıldeniz'e kadar uzanan topraklarda bir şekilde hakimiyet kurmuş bir Süleyman peygamberin muhtemelen belki de cinlerden, kuşlardan, ordularının olduğunu da duymuştur. Diyor ki bu Süleyman'dan gelen bir mektup. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir de muhtevaya geçiyor ve diyor mektup şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah adına. Çünkü bakınız mektubun şerefi bir geldiği yer. İki muhtevası. Muhtevası da çok farklı. Rahman ve Rahim olan Allah adına diye başlıyor. Buradan hareketle bazı alimlerimiz derler ki demek ki insan birine bir haber, bir mesaj ileteceğinde önce tabii selamını da söyler ama Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu besmeleyi tam olarak yazmalıdır der. Bizim ecdadımız mektuplarına genelde bihi diyerek, onun adıyla diyerek başlarlar. Onun da bir edebi var tabii. O edep nedir? O edepte Allah ismi şerifi yere düşmesin. Olur ya mektup giderken gelirken usulünce taşınmayabilir diyerek o Allah lafzını oraya yazmadan ama ona işaret eden bir sembol kullanırlar. B bihi diyerek şöyle bir ufak bir ba ve he harfine işaretle böyle yapılır. Fakat onu gören kişi en azından tabi yazarken Bismillahirrahmanirrahim diye yazmalı. Mektubu alıp okuyan da o bihi'yi görmezden gelmeyerek Bismillahirrahmanirrahim diye başlayarak okumalı. Belki tabi burada olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim diye de yazılabilir. Hatta bazı alimlerimiz bir kitap yazılacaksa da o da istikbale ya da okuyuculara gönderilmiş bir mektuptur. O kitabın ilk sayfası da besmele ile başlamalı derler. Bu da güzel bir edeptir. Hakikaten kitaplarımız besmele ile başlamalıdır. Her türlü yazımız. Ve devam ediyor mektubun muhtevası. O son derece kıymetli, değerli olmasını da ortaya koyan ifadeler bunlar. Ella ta'lu aleyye ve etuni müslimin. Demiş ki bu mektupta Süleyman Aleyhisselam, bana karşı büyüklük göstermeyin. Yani karşı kibirlenmeye kalkmayın. Derhal Müslüman olup huzuruma gelin diyor. Mektupta böyle bir şey var diyor. Bir talimat var. Bir kere bana büyüklük, kibir göstermeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin. Buradaki Müslümin kelimesi iki anlamdadır. Birincisi, bana asi olmayın, başkaldırmayın, boyun eğerek yani itaatkar bir şekilde bana gelin. Bana itaatkar kimseler olarak gelin. Burada bir devlet başkanlığı fonksiyonuna işaretle böyle denmiş olabilir. Buradaki ifade bu anlamda olabilir. Ama şöyle de olabilir. Muhtemelen bu mektubun içerisinde zaten başında var. Hem Rahman ve Rahim olan Allah'tan diye başladı. Hem de belki orada Allah'tan başka güneşe taptığınız haberi bize ulaştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Zaten Müslüman demek yalnız Allah'a teslim olan, yalnız ona kul olan kimse demektir. Bana Müslümanlar olarak gelin, putperestler olarak gelmeyin anlamında peygamberlik yönünü de nazarı itibar aldığımız zaman burada hem tevhide gelin, Allah'a kulluğu yalnız ona tahsis ederek bana gelin ve hem de kibirlenerek, büyüklenerek, bana karşı çıkarak değil, boyun eğerek gelin. İki manada kastedilmiş olabilir. Şimdi burada mektubun son derece kerim oluşunda bu da önemli. Diyor ki sıradan bir şey yok bunun içinde bakınız. Hem Süleyman'dan geliyor. Hem böyle daha önce alışık olmadığımız bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir başlık atılmış. Bir de içeride ciddi bir talep var. Bana karşı kibir göstermeyin ve Müslüman olarak gelin diyor. Şimdi bütün bunlar mektubun son derece ehemmiyetli olduğuna işaret eden şeyler. Buradan anlaşılan şudur ki Sebe Melikesi de bir kere mektuba karşı bir hürmet gösteriyor. Süleyman Aleyhisselam'a karşı da bir hürmet gösteriyor. Nereden gelmiş bu mektup? Bu kim oluyormuş da değil. Bir de bu mektubun geliş şekli de bir garip. Herhangi bir insan elçiyle değil, bir kuşla geliyor. Yani dikkate almamak mümkün değil. Ve burada aslında Sebe Melikesi'nde mektuba karşı bir müsbet bakış olduğu gibi Süleyman Aleyhisselam'a karşı da bir saygıyı görüyoruz. O içindeki mesajı da ciddiye alıyor. Bütün bunlar önemli. Yani burada gerçekten Allah adamlarına, Allah adamlarının taleplerine, isteklerine saygıyla yaklaşmak çoğu zaman rahmet kapılarını açıyor. Nitekim rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mektuplar gönderdiği zaman o mektupları saygıyla karşılayanlar imanla buluşmuşlar. İşte Habeş kralı gibi. Ama İran kisrası gibi efendim mektubu parçalayanlar ise parçalanmış. Mülkleri de parçalanmış. Zaten imanla da buluşamamışlar. Bu bakımdan Ehlullah Hazaratı ariflerimiz şuna dikkat çekerler. Allah adamlarına peygamberler ki onlar işin serdarları, öncüleri onlar, ariflere, Rabbani alimlere, saygıyla yaklaşanlara, büyük rahmet kapıları açılır. Hidayette değillerse Cenab-ı Hak hidayet lütfeder. İşte Firavun'un sihirbazlarına iman nasip olduğu gibi. Onlar da Musa'ya saygılı olmuşlardı aleyhisselam. Mevlana'nın ifadesiyle onlar sen mi atarsın ya Musa biz mi önce atalım diye nezaket gösterdikleri için Allah o nezaketleri hürmetine onlara iman nasip ettiler. Bilemeyiz, daha başka hikmetler de vardır elbette ama bu önemli bir şey. Kapıyı kapatmıyorsunuz, saygılı bir üslup kullanıyorsunuz. Orada Yüce Rabbimiz rahmetiyle size muamele ediyor. Şimdi böyle bir mektup geldi ve kavmine, kavminin ileri gelenlerine, istişare heyetine de bu mektubu muhtevasını Belkıs sundu. Şimdi onların cevapları başlayacak. Ancak bugünkü süremiz burada sona erdi. İnşallah gelecek hafta bu kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.